Muhammed Buhar'ı anma. Muhammed Buhar, Gazze şehrinde yoğun nüfuslu bir mahalle olan Şucaiye'den 24 yaşında bir Filistinli erkekti. Down sendromu ile doğmuş ve otizm ile yaşıyordu. Bu durumlar hem ailesine olan bağımlılığını hem de çoğunlukla sözsüz olan sakin davranışlarını şekillendirdi. Arkadaşları ve komşuları onu, pencerenin yanında oturup sokaktaki hayatı izlemeyi seven, yüksek seslerden kolayca korkan ve ailesinin sakinleştirici seslerine bağımlı olan sessiz bir varlık olarak hatırlıyordu. Gürültünün, korkunun ve patlamaların sürekli olduğu bir bölgede, Muhammed'in sessizliği onun sığınağıydı ve ailesinin sorumluluğuydu. Onlar, hayatını onu dünyanın zalimliğinden korumak için yaşadılar. Siyasi değildi, savaşçı değildi. Sadece bakıma ve nezakete ihtiyaç duyan bir insandı ve trajik bir şekilde, ölüm anında bunlardan hiçbirini bulamadı. Ölümüne yol açan koşullar. 3 Temmuz 2024'te, İsrail askerleri Şucaiye'ye girdi. Zırhlı kıyafetler, tüfekler ve Oket biriminden bir askeri köpekle geldiler. Her ailesinin dairesine zorla girdiklerinde, Muhammed korkudan donup kaldı. Bağrılan emirleri anlayamıyordu, etrafındaki kaosu neredeyse hiç işleyemiyordu. Saniyeler içinde askerler köpeği serbest bıraktılar. Tanıklar ve ailesi, hayvanın onun kolunu ve göğsünü parçaladığını, küçük odanın onun çığlıklarıyla yankılandığını hatırlıyor. Annesi ona ulaşmaya çalıştı ancak askerler tarafından geri çekildi. Babası duvara sıkıştırıldı. Sonra kelepçelenip götürüldüler. Oğulları yerde kanlar içinde yatarken evlerini terk etmeye zorlandılar. Günlerce ebeveynler gözaltında tutuldu. Nihayet serbest bırakıldıklarında, yıkılmış sokaklardan aceleyle geri döndüler ve oğullarından geri yakalanı buldular. Çürümekte olan bedeni, batondaki çatlaklarda biriken kan. Bir zamanlar pencereden dünyayı seyrettiği yerde ölüm kokusu. Onu yıkadılar ve gömdüler. Çatışmaların ortasında resmi yardım bile çağırabilecek durumda değillerdi. Bir insan hayatı, savunmasız, engelli, bağımlı, söndürüldü ve ne bir kayıt ne de bir pişmanlıkla terk edildi. 3. Idefe'deki köpeklerin endişe verici tarihi. Muhammed'in öldürülmesi tekil bir olay değildi. Bu, endişe verici bir modelin parçası. İsrail ordusunun Filistinlileri korkutmak, yaralamak ve aşağılamak için köpekleri kullandığı belgelenmiş uygulamalar. Betselem'in 2015 raporu, köpekler ısırdığında, Oket birimi köpeklerinin gözaltı operasyonları sırasında silahsız sivillere, çocuklara dahil, saldırdığı vakaları katalogladı. Örgüt, bu uygulamanın zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele teşkil ettiği sonucuna vardı. Breakin Tensilemce, eski İsrail askerlerinden oluşan bir grup, köpeklerin tutukluları terörize etmek için kullanıldığını tarif eden tanıklıklar yayınladı. Askerlere yüzlerine havlamalarına izin verin ya da hayvanların bağlı Filistinlileri ısırmasına veya sürüklemesine izin vermeleri emredildi. Hamoked ve Pisigians for Human Rights kısa çizgi İsrail, sorgu odalarına aşağılama aracı olarak getirilen köpekler tarif eden tutuklu ifadeleri topladı. BM İşkenceye Karşı Komitesi, CAD ve Human Rights Watch, bu bağlamlarda köpeklerin kullanımına dair endişelerini dile getirdi ve bu tür yöntemlerin İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini uyardı. Bazı tanıklıklar, fiziksel ve psikolojik işkence arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran aşağılanma sahnelerini tarif ediyor. Köpeklerin bağlı mahkumların yanında yemek yemeye veya idrar yapmaya zorlanması ya da cinsel tahakküm simüle etmesi. Tüm iddialar bağımsız olarak doğrulanamasa da, aşağılama ve insanlıktan çıkarma modeli yıllarca süren raporlarda tutarlıdır. Bu bağlamda, Muhammed Buhar'ı öldüren saldırı bir anomali değildi. Aksine kurumsal bir uygulamanın karanlık doruk noktasıydı. İnsanlardaki hayvan korkusunu kontrol ve terörü dayatmak için silah haline getiren bir uygulama. 4. İsrail askeri yasası altındaki dokunulmazlık sistemi. İsrail hukuk sistemi içinde Filistinlilerin adalete erişimi neredeyse yoktur. İşgal altındaki bölgelerde askerlerin işlediği iddia edilen tüm suçlar, sivil mahkemeler değil, defendim askeri başsavcısı, MAK, yetki alanına girer. MAK, bir soruşturma açılıp açılmayacağına tek başına karar verir ve neredeyse her zaman reddeder. Yeşatin'in 2023 istatistiklerine göre, 2019 ile 2023 arasında yılları arasında yüzlerce Filistinli şikayetten sadece %0,7'si suçlamalara yol açtı. %80'den fazlası soruşturma açılmadan kapatıldı. Filistinli mağdurlar doğrudan cezai şikayette bulunamaz. Adına dilekçe vermek için İsrail listiklere bağımlıdırlar. Seyahat kısıtlamaları, dil engelleri ve askeri sistemdeki şeffaflık eksikliği katılımı neredeyse imkansız hale getirir. Sivil davalar bile engellenir. İsrail'in sivil zarar yasası, 2012, değişiklikleri, çatışma bölgelerinde meydana gelen zararlardan devleti sorumlu tutmaz. Bu dokunulmazlık mimarisi, suçlamalarla itham edilen kurumun kendini soruşturup soruşturmayacağına karar verdiği anlamına gelir. Muhammed her vakasında, diğer birçok vakada olduğu gibi, soruşturma açılmadı, hiçbir asker sorgulanmadı, hiçbir hesap sorulmadı. 5. Uluslararası hukuk kapsamındaki sonuçlar. Uluslararası insani hukuk, IHLE, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, IHRL ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, ICC, kapsamında, Muhammed Har'ın öldürülmesi savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ciddi bir ihlali olarak nitelendirilebilir. A. Cenevre Sözleşmeleri. Cenevre Sözleşmesi'nin 27 ve 32. maddeleri, sivilleri şiddet, sindirme ve aşağılayıcı muameleden koruma garantisi verir. Ortak 3. madde, yaşama ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü cinayet, sakatlama, zalimce muamele ve işkenceyi yasaklar. 16. madde, tarafları yaralıları ve hastaları bakmaya zorunlu kılar. Engelli bir sivilin tedavi edilmemiş yaralardan ölmesine terk edilmesi bu görevleri ihlal eder ve 147. madde uyarınca kasıtlı cinayet olarak nitelendirilir. Ciddi bir ihlal. B. Roma Statüsü, ICC. 8.2a, 2 ve 3 maddeleri, kasıtlı cinayeti ve insanlık dışı muameleyi savaş suçları olarak tanımlar. 8.2b, 21 maddesi kişisel onura hakaretleri yasaklar. Kasıtlı olduğu kanıtlanırsa, bir savaşçı olmayan birine köpek salmak ve yardımı reddetmek bu unsurları karşılar. Bu tür eylemlerin tekrarlanan modelleri, 7.1f ve 7.1h maddeleri uyarınca insanlığa karşı suçlar eşiğine ulaşabilir. C. İnsan Hakları Antlaşmaları. İsrail'in Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, ICPR, İşkenceye Karşı Sözleşme, CAD ve Engelli Hakları Sözleşmesi, CRPD, kapsamındaki yükümlülükleri işkenceyi, keyfi yaşamdan yoksun bırakmayı ve ayrımcılığı yasaklar. Muhammed'in engelleri, CRPD'nin 10. maddesi, yaşama hakkı ve 15. maddesi, işkenceden muafiyet, uyarınca davaya özel bir ağırlık kazandırır. D. Komuta ve devlet sorumluluğu. Geleneksel uluslararası hukuk ve Roma statüsünün 28. maddesi uyarınca, komutanlar, kötü muameleleri biliyorlarsa veya bilmeleri gerekiyorsa ve bunları önlemez ya da cezalandırmazlarsa cezai olarak sorumlu olabilirler. Devlet olarak İsrail, haksız eylemlerden ve bunları soruşturma ama başarısızlığından sorumludur. Bu çerçeveler, Muhammed Har'ın ölümünün uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı bir cinayet olduğu konusunda az şüphe bırakır. Uluslararası tepki. Muhammed Har'ın ölüm haberi, İnsani ve engelli hakları çevrelerinde yankı buldu. Down Syndrome International, derin şok ve üzüntü ifade eden bir bildiri yayınladı ve olayı engelli bir kişinin insan onuruna ve yaşama hakkına korkunç bir ihlal olarak nitelendirdi. Islamic Relief Worldwide, cinayeti yürek parçalayıcı olarak kınadı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. BM Engelli Hakları Özel Raportörü, davayı, çatışma bölgelerindeki engelli bireylerin akut kırılganlığına örnek teşkil ettiğini belirtti. The Guardian, Le Monde ve Haaretz'in araştırmaları, onun ölümünü IDF'nin sivil alanlarda saldırı köpekleri kullanımı üzerine daha geniş bir soruşturmaya bağladı. Ancak kınamaların ötesinde, hiçbir devlet veya uluslararası kuruluş sorumluluk peşinde koşmadı. Adaletin olmaması, özellikle yani savunmasız olanların Filistin yaşamlarının, onları savunduğunu iddia eden uluslararası düzen tarafından korumasız kaldığı hissini güçlendiriyor. En karanlık bölümlerin yankıları. Muhammed Har'ın ölümünün ahlaki ağırlığını tam olarak anlamak için Gazze'nin ötesine, tarihin karanlık aynasına bakmak gerekir. ölümüne terk edilen engelli bir adamın öldürülmesi, insanlığın en karanlık hikayelerini çağrıştırır. Bir zamanlar bu tür yaşamları değersiz gören öjenik ideolojiler, engellileri yok eden Nazi Akti 14 programı, farklı olanları silen kolonya ve kurumsal zulüm. Bir askerin konuşamayan bir adama köpekle saldırmasını emretmesi, aynı eski insanlıktan çıkarma mantığını canlandırır. Bazı yaşamların daha az önemli olduğu. Tarih, toplum bu inancı kabul ettiğinde neler olacağı konusunda bizi uyardı. Kutsala karşı bir ihlal, Yahudi ahlaki yasası ve hayatın değeri. Muhammed Buhar'ın trajedisi, hayatın kutsallığına dair öğretileri insanlık tarihinin en eski ve en uzlaşmazları arasında olan Yahudiliğin ahlaki kalbini de yer alır. İki temel ilke, Pikuaceh Nefesh ve Bitselem Elohim, onun ölüm koşullarını yalnızca insani bir skandal değil, aynı zamanda Yahudiyetik yasasının derin bir ihlali haline getirir. Pikuaceh Nefesh, hayatları kurtarma görevi. Yahudi yasasında Pikuaceh Nefesh, tek bir hayatı kurtarmanın neredeyse tüm diğer emirlere öncelik tanıdığını savunur. Talmud öğretir, bir hayat kurtaran, sanki bütün dünyayı kurtarmış gibidir. Şabat'ta bile, neredeyse tüm işlerin yasak olduğu bir zamanda, bir kişi tehlikede olan birini kurtarmak için yasayı ihlal etmelidir. Yaralı bir kişiyi, herhangi bir kişiyi, görmezden gelmek, bu kutsal görevi ihlal etmektir. Muhammed'i kanlar içinde bırakan askerler, yalnızca uluslararası normları değil, aynı zamanda kendi dini geleneklerinin bu temel emrini de ihlal ettiler. Pikuaceh Nefesh uyarınca, ona yardım etmek, hayatını her şeyden önce korumak zorundaydılar. Onu terk etmek yalnızca bir şiddet eylemi değildi. Yahudi ahlaki dilinde, bu bir cehilul hashem, Tanrı'nın adının kirletilmesiydi. Betselem Elohim, Tanrı'nın suretinde. Yaratılışın başlangıcından itibaren şu beyan gelir ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Bu fikir, Betselem Elohim, Yahudiyetinin temelidir ve onun aracılığıyla modern insan hakları hukuku. Her insanın, milliyet, inanç veya engel fark etmeksizin ilahi bir onur taşıdığını onaylar. Kendini savunamayan bir adama köpek salmak, bu sureti inkar etmek, İlahi kıvılcımın yalnızca bir halkta var olduğunu ve diğerinde olmadığını gibi davranmaktır. Bu düşünce, tam da peygamberlerin kınadığı şeydir. Yaşayanın çılığı, kötülük yapmayı bırakın, iyilik yapmayı öğrenin, adaleti arayın, mazlumlara yardım edin, her yaşamda ilahi olanın tanınmasını talep eder. Muhammed Buhar'ı öldüren eylem, bu nedenle yalnızca insani hukuku değil, aynı zamanda Yahudi ahlaki geleneğinin en derin emirlerini de ihlal etti. Hayatı korumanın sınırları aştığını ve herhangi bir insana karşı zulmün yaratıcıya bir hakaret olduğunu ısrar eden inancı ihanet etti. Ahlaki hesaplaşma. Kendi tarihinde zulmün hatırasını taşıyan bir halk için ahlaki zorunluluk daha açık olamazdı. Yahudiliğin büyüklüğü güçte değil, şefkatte yatar. Kutsallığı fetihle değil, merhametle ölçülür. Zulmü gerekçelendirmek için güveniyi öne sürmek, Tevrat'ın ahlakını Firavun'un mantığıyla değiştirmektir. Bugün Pikuaceh Nefesh ve Bitselem Elohim'i onurlandırmak, Muhammed Buhar'ın hayatının, Filistinli, engelli ve yoksul olmasına rağmen, kutsal olduğunu onaylamaktır. Onun ölümünün yalnızca insanlık trajedisi değil, manevi bir başarısızlık, hepimizdeki ilahi surete bir ihanet olduğunu kabul etmektir. Son söz. Tanıklık etme. Muhammed Buhar'ı anmak, vahşetlerin ardından sıkça gelen sessiz silinmeyi reddetmektir. O bir savaşçı değildi, tehdit değildi. Ona bağrılan emirleri anlamak bile onun için mümkün değildi. Down sendromu ve otizmi olan genç bir adamdı. Askerler ve köpekleri evini bir korku yerine çevirirken bir dairede kapana kısılmıştı. Hayatı korunması gereken, kırılganlıkları şefkat uyandırması gereken bir insandı. Şiddet değil. Onun cinayeti, her türlü gerekçeyi ortadan kaldırır ve çiğ gerçeği ortaya çıkarır, zulüm, empatinin bittiği yerde başlar ve yasanın değeri, güçsüzlere savunup savunmadığıyla ölçülür. Onun hikayesi acıma duygusundan daha fazlasını talep eder. Bunu mümkün kılan sistemi doğrudan görmemizi talep eder, zulmü normalleştiren bir işgal rejimi, bunu mazur gören bir uluslararası düzen ve trajedinin tekrarlanmasına izin veren kolektif bir ahlaki yorgunluk. Geriye kalan, hatırlama görevidir. duygusal bir jest olarak değil, ahlaki netlik talebi olarak, onun ölümü tarihin kayıtlarına bir anomali olarak değil, bir uyarı olarak aittir. Kanayan engelli bir adamın bedenine bakıp hiçbir şey hissetmeyen bir toplum, geçmiş medeniyetlerin çöküşe doğru izlediği aynı yola adım atmıştır. Onu anmak, bu kayıtsızlığa meydan okuyarak adını söylemektir. Muhammed Buhar. Bir oğul. Önemli bir hayat. Dünyanın vicdanında bir yara. Kaynaklar. Birinci il anlatılar ve haber kapsamı. Birinci Muhammed Buhar'ın öldürülmesi. Wikipedia. Son güncelleme 2025. İkinci Le Monde. Temmuz 2024. Gazze'de, İsrail ordusunun köpeği tarafından öldürülen Down sendromlu bir gencin çilesi. 3. Haaretz, Temmuz 2024. Down sendromlu Gazze'li adam Defen'in saldırı köpeği tarafından öldürüldü. 4. The Guardian, Arış, Haziran 2025. Savaş silahları, İsrail'in saldırı köpekleri kullanımı. 5. Relief ve Islamic Relief Worldwide, Temmuz 2024. Islamic Relief, Muhammed Buhar'ın öldürülmesiyle yıkıldı ve soruşturma çağrısında bulundu. 6. Down Syndrome International, Temmuz 2024. Gazze'de Muhammed Buhar'ın ölümü üzerine bildiri. İnsan hakları ve hukuki belgeler. 7. B'Tselem, işgal altındaki topraklarda insan hakları için İsrail Bilgi Merkezi, 2015. Köpekler ısırdığında, işgal altındaki topraklarda askeri amaçlarla köpek kullanımı. 8. Hamoket, Bireyin Savunulması Merkezi, 2019. Göz altında kötü muamele, Ofer ve Megiddo hapishanelerinden tanıklıklar. 9. Breaking Tensilence, 2014 ile 2023 arasında. Eski IDF askerlerinin köpek kullanımı ve tutuklu muamelesi üzerine tanıklıkları. 10. Yeşidin, İnsan Hakları Gönüllüleri, 2023. Veri sayfası, 2019 ile 2023 arasında yıllarında Batı Şeria'daki IDF askerleri üzerinde yasal uygulama. 11. Human Rights Watch, 2021. Bir eşik aşıldı, İsrail etkileri ve apartheid ile zulüm suçları. 12. BM İşkenceye Karşı Komitesi, jat.j.c.r.co/5, 2016 ve 2022. İsrail'in 5. ve 6. periyodik raporları üzerine sonuç gözlemleri. 13. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, OHBİR, 2024. Engelli Hakları Özel Raportörü Raporu. Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar. 14. Cenevre Sözleşmeleri, 1949 ve Ek Protokolleri ve 2, 1977. 15. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, 1998. 16. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, ICPR, 1966. 17. İşkenceye ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, CAD, 1984. 18. Engelli Hakları Sözleşmesi, CRPD, 2006. 19. Uluslararası Hukuk Komisyonu, 2001. Devletlerin uluslararası haksız fiillerden sorumluluğuna dair maddeler. Yahudiyetik ve teolojik kaynaklar. 20. İbranice İncil, Tana. Yaratılış 1:2.26-27. İnsan B'Tselem Elohim, Tanrı'nın suretinde, yaratıldı. 21. Talmud Bavli, Sanhedrin 37a. Bir tek hayatı yok eden, sanki bütün dünyayı yok etmiş gibidir. Bir tek hayatı kurtaran, sanki bütün dünyayı kurtarmış gibidir. 22. Talmud Bavli, Yoma 85b. Pikuaceh Nefeş ilkesi, bir hayatı kurtarmak, Şabat'ta bile neredeyse tüm emirlerden önceliklidir. 23. Misneh Torah, Hilcehat Sabbat 2 ile 1, Maimonides. Hayat tehlikesi Şabat'ı geçersiz kılar. 24. Haham Jonathan Sacks, 2011. Farklılığın Onuru, Medeniyetler Çatışmasından Kaçınma. Londra, John Tinbaum. 25. Haham Abraham Joshua Heschel, 1965. Peygamberler. New York, Harper ve İşareti Row, Adalet ve İlahi Suret Üzerine. 2. Analizler ve Bağlam. 26. Psychians for Human Rights, İsrail, 2020. Satır Araları, Çatışma bölgelerinde tıbbi ihmal ve engelleme. 27. Amnesty International, 2023. İsrail/O.P.T, savaş bölgelerinde cinayetler için cezasızlık modeli. 28. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi, 2021. Filistin Devleti Durumu, Ön İnceleme Raporu.